Sultan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yeni bir günde sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 4 Ağustos 2022'yi günlerden Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı siz kıymetli dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin sesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Sağlıcakla köşemizde sizlerle olacağız. Her hafta sağlık alanında yeni bir konuyu konuşuyoruz. Fonksiyonel tıp yaşam koçu, sporcu beslenme uzmanı ve yoga eğitmeni İlker Çağlayan telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Gıda ve şeker bağımlılığını, ketojenik beslenme ve ketojenik diyeti, bu beslenme ile hastalıklardan kurtulma yollarını konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Çalışanların Dünyası köşemizde devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar, kısa adıyla EYT yasasına ilişkin son durum hakkında bilgiler alacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Topladım tüm cesaretimi, hadi beni al canına. Vallahi billahi gitmem, bavulum dolu tıkamasa. Usul usul öp dudağımdan, günahımla bas bağrına. Vallahi billahi dönmem, korkma silişelim dört nala. Bu hikaye seninle başlar, senin de bitsin.
Allah Allah yanalım, gök kubbeye varalım. Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım. Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım. Allah az yanalım, nirvanaya varalım. Korksun dünya bu aşktan, kıyamet koparalım. Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım.
sağlıcakla.
Efendim, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz ve yayınımız Sağlıcakla köşemizde devam ediyor. Şimdi çok güzel bir konuğum var, fonksiyonel tıp yaşam koçu, sporcu beslenme uzmanı ve yoga eğitmeni İlker Çağlayan. Şu anda telefon attığımızda. İlker Bey merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız?
İyiyiz çok şükür, sizler nasılsınız?
Bomba gibiyiz.
Gayet çok güzel, iyi. Yayınımıza hoş geldiniz. Hep böyle bomba gibi kalalım ama tabii bunun için yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de önemli bilgileri sizlerden alacağız. Ancak konumuza geçmeden önce sizi tanımayanlar var. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? İlker Çağlayan kimdir?
Tabii ki çok kısa tanıtayım. Benim kariyerimin bir batı tarafı var, bir de doğu tarafı var. Batı tarafında daha çok böyle sporcu beslenmesiyle ilgili eğitimler aldım. Birazcık daha işin böyle estetik, kozmetik, vücutla ilgili kısımları. Evet. Nasıl baklavalar çıkartılır, nasıl daha büyük pozlara sahip olunur gibi. Evet. Sonra bir de doğu kısmı var. Çin'e gittim. Çin'de geleneksel Çin tıbbı okudum. Orada da işin birazcık böyle hastalıksız yaşam, ilaçsız yaşam, kaliteli yaş alma, teslimiyet, mutluluk gibi, anda kalma gibi konular devreye girdi. Yani birazcık daha ruhani tarafları. Ve ben batıdan doğru gördüklerimi, doğudan doğru gördüklerimi aldım, birleştirdim, Türkiye'ye döndüm ve İnsanların daha sağlıklı hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak, çünkü bunlar ayrılmaz birer parça, hepsi açısından bütüncül olarak iyileşmeleri için yardım etmeye çalışıyorum.
Çok güzel. Şu hayatta insanlara faydalı olmaktan daha güzel ne olabilir ki? Hep bunu söylerim. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır çünkü. Siz de insanların sağlıklı yaşaması için, hastalıklarından kurtulması için mücadele ediyorsunuz. Onlara yol gösteriyorsunuz. Tebrik ediyorum. Şimdi çok biz beslenmenin genellikle böyle kilo ile alakalı olduğunu zannederiz. Siz buna katılır mısınız?
Şöyle söyleyeyim. Kilo verme kısmı işin en kolay kısmı. Ama sağlıklı bir beslenmenin bize vaat ettikleri çok çok fazla. Biliyorsunuz ta İbn Sina'dan işte Hipokrat'a kadar bir sürü kişi bize demiş ki yani sen ne yersen olsun ne yediklerin senin, evet. Sadece kilonu değil, duygu durumunu da etkiler, uyku kaliteni de etkiler, enerji seviyelerini de etkiler, çevreye yardım, pozitifliği, düşünce biçimini. Bununla ilgili gerçekten son yıllarda yapılan çok güzel klinik çalışmalar da var ve insanlar beslenme alışkanlıklarını değiştirdikten sonra hayata bakış açıları değişiyor. Özellikle uyku kaliteleri artıyor, biliyorsunuz. Özellikle COVID döneminde herkesin önem verdiği şeylerden biri uyku kalitesiydi. Yani evet, iyi uyuduğunuz zaman bağışıklık sistemi çok güçleniyor. Siz çok iyi uyuduğunuz zaman yeme ataklarından, açlık ataklarından, bu tatlı krizlerinden uzak duruyorsunuz. Enerji seviyeleri doğru bir şekilde beslendiğimiz zaman çok daha az yemekle çok daha fazla enerjik olduğumuzu görüyoruz. Yani günde iki öğün yemek çok rahat herkese yeter durumda. Ama maalesef biz ihtiyacımızdan çok daha fazla yemek yiyoruz. Onun dışında beslenmemiz bağışıklık sistemimizi etkileyebilir. Olumlu anlamda eğer iyi beslenirsek çok daha az hastalanırız, daha az hastanelik oluruz. Ve en önemli konu mutluluk konusu. Gerçekten özellikle son yıllarda benim de uzmanlık alanım olan bu bağırsaklar, hani diyorlar ya bağırsaklar ikinci beyin diye.
İkinci beyin diye ifade edilir.
Ben, evet. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bağırsaklar aslında bence birinci beyin.
Öyle mi?
Evet, çünkü şimdi bizim eskiden beyinle bağırsak arasında bir iletişim olduğu biliniyordu. Bizim vagus siniri diye bir sinirimiz var vücudumuzda. Evet. Çok önemli bir sinir. Hani diyorlar ya nefese gidersizleri güzelliği hissettiriyor, nefese gidersizleri.
Evet.
Çoğu kişi de ya bu nefese gidersizleri de hiç bana göre şeyler değil, işte birazcık böyle ruhani şeyler. Aslında öyle değil, hepsinin bilimsel açıklamaları var.
Tabii önemli.
Ve bu beyinle bağırsaklar arasındaki vagus siniri bir otoban gibi beyinle bağırsak arasındaki iletişimi sağlıyor. Ve özellikle nefes egzersizleriyle, normal egzersizlerle bu vagus siniri çok daha verimli çalışıyor. Eskiden bu böyle beynin arkasından çıkıp bütün organların ulaşıp çok büyük bir sinir bu. Bağırsaklarda bittiğine inanılıyordu. Ama son yapılan klinik çalışmalar gösterdi ki aslında bağırsaklarda başlayıp beyinde bitiyor. Yani bağırsaklardan beyne doğru bir iletişim var. Ve bu iletişimi sağlayan aslında bu bağırsaklardan emri veren şey bağırsağımızdaki bizim bakteriler. Gerçekten bir hastalığı bile tetikleyen bir bakteri var. Mesela romatizmal hastalıklarda Klebsiella diye bir bakteri var ve diyor ki git sen vücuduna saldır, ağrı ver eklemlerine. Ya da bir bakteri var diyor ki sen git makarna, pasta, baklava, börek ye. Sen git bu durum karşısında öfkelen, birden patla. Yani o yüzden biz bağırsaklarımız sağlıklı olduğu sürece gerçekten hem zihinsel hem fiziksel hem ruhsal olarak çok daha iyi hissediyoruz. Bir de biliyorsunuz mutluluk hormonu var, serotonin. Onun %90'ı bağırsaklarımızda salgılanıyor. Doğru. Beynimizde değil. Doğru. Dolayısıyla bağırsaklar beslenmeyle çok güzel şekilleniyor. O yüzden çocukların beslenmesi çok önemli. Yani anne karnından başlıyor bu aslında. Yani biz bir çocuk yapmaya niyet ettiysek orada annenin de babanın da beslenmesine dikkat etmeye başlaması, işte gebelik sırasında beslenme, doğum sonrası çocuğun beslenmesi, çocuğun çeşitli katkısız bir şekilde beslenmesi, toprakla temas etmesi, bazı hayvanlar, yani ne kadar çeşitli olursa bağırsaklarındaki bakteriler çocukken bizi ileride o kadar sağlıklı kılıyor. Yani bunlar çok çok önemli şeyler.
Evet. Sayın Çağlayan, az önce çok önemli bir konuya temas ettiniz. Dediniz ki beslenmenin duygu durumla bağlantısı var. Şimdi biz kesinlikle toplum olarak ekmeği çok tüketen, çok seven bir milletiz. Ekmeksiz yapamıyoruz. İşte döner ekmekle, kebap ekmekle, pek çok şey ekmekle tüketiliyor. Bunun yanında da şekeri, tatlıyı çok seviyoruz. İşte milli baklavamız var. Vazgeçilmez diyoruz, çok tüketiyoruz. Tabii bunlar da duygu durumlarını değiştirebiliyor değil mi? Ne dersiniz bu konuda? Ve bu bağımlılıklardan nasıl kurtulabiliriz?
Kesinlikle öyle. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Bağımlılık. Yani benim şöyle bir kriterim var. Bana şimdi danışanlarım diyorlar ki şunu hiç mi yemeyeceğiz, onu hiç mi yemeyeceğiz, tamamen mi keseceğiz? Ben hiçbir gıdanın tamamen kesilmesi taraftarı değilim. Bir süre elimine edebilir ama benim için en önemli kriter şu. Bağımlı mıyım değil miyim diye sorsun kendine herkes. Yani şu andan itibaren size desem ki 30 gün boyunca ekmek yemeyeceksiniz. Bu sizin için elinizi ayağınızı titreten bir durum mu? Yoksa olur da 30 gün ekmek yemeyeyim diyebilir misiniz? Evet. Aynı şey şeker için geçerli.
Acaba sürdürebilecek size miyim diye tereddüde düşebilirim.
Evet. Eğer bağımlısıysak, ben bunsuz yapamam diyorsak o bize zarar vermeye başlamış demek. Dolayısıyla burada kriter bu. Yani bağımlı olmayacak şekilde o gıdalardan tüketmek lazım ama sizin de dediğiniz gibi artık bağımlı olmuşuz. Ben yani 2-2,5 saat tatlı bir şey yemeyince el ayağı titreyen birçok insanla çalıştım ve gerçekten vücut bu hale gelebiliyor ama doğru yöntemleri kullanırsanız tekrar eskisine dönebiliyor. Çünkü biliyorsunuz biz aslında bu kadar sık yemeye, bu kadar katkı maddeleriyle beslenmeye alışık değiliz. Çünkü oruç en faydalı şeylerden biri. Bizim dinimizde de var ama en son oruç yine bilimsel çalışmalarla nasıl faydalı olduğu, bizim geleceğimiz için kendimize yapacağımız en güzel yatırım olduğu kanıtlandı. Ama evet, biz gıda bağımlısı olduğumuz zaman oruç tutmak da çok zor olmaya başlıyor. İşte şeker hastalıkları başlıyor, bir sürü hastalık başlıyor. O yüzden hedefimiz yani kalori hesabından ya da onu yemeyeyim ömür boyu bunu çıkarayım hayatımdan daha ziyade kriterimiz şu olsun, bağımlı mıyız değil miyiz? Bağımlılıklardan kurtulmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakta fayda var.
Evet, İlker Bey, zaten bu kalori hesabı yapmak sürdürülebilir bir şey değil. Bir yere kadar gidiyoruz, sonra tıkanıyoruz, ya kim bununla uğraşacak diyoruz ve eski düzene dönüyoruz. Ve bunun yanında işte kilo alımımız artıyor, bunun yanında kalp, şeker, tansiyon gibi problemler de oluşabiliyor. Tam bu noktada sizin çok temas ettiğiniz, alanında çok çalışmalar yaptığınız ketojenik beslenme, ketojenik diyet devreye giriyor, evet, değil mi?
Aynen öyle. Şimdi ketojenik beslenme nedir? Ketojenik beslenme vücudun enerji kaynağını karbonhidratlardan yağlara çeviren beslenme şekli. Yani biz insanlık, modern insanın tarihi yaklaşık 300 bin yıl. İşte 10 bin yıldır işte Göbekli Tepe ile beraber 12 bin yıldır bir yerleşik hayat var. Tarım var. Tarımla beraber karbonhidratlar devreye giriyor ama biz 290 bin yıl aslında ketojenik beslenmişiz. Avcı toplayıcı olduğumuz dönemde.
Evet.
Ve vücut karbonhidrat bulamadığı zaman yağı, kendi vücudu üzerindeki yağları enerji kaynağı olarak kullanması. Yani burada vücut ne oluyor? Siz vücuda belli bir miktarın altında karbonhidrat verdiğiniz zaman, belli bir ya da aç bıraktığınız zaman vücudunuz, karbonhidrat bulamadığı zaman açlıktan dolayı ne oluyor? Keton cisimcikleri üretiyor yağlardan bozup ve o keton cisimciklerini enerji kaynağı olarak kullanıyor. Beynin %75'i bu keton cisimciklerini enerji kaynağı olarak kullanıyor. Peki karbonhidratlar ne oluyor? Beynin %25'i her zaman karbonhidratı enerji kaynağı olarak kullanır. Ama karbonhidratları bizim vücudumuz, karaciğerimiz kendisi üretebiliyor. Ama maalesef biz karbonhidratları sürekli dışarıdan hazır halde almaya alıştığımız için ne oluyor? Artık vücut bunu kendisi üretmeyi unutuyor. Kendisi üretmeyi unutunca da ne oluyor? Buna bağımlı hale geliyoruz. Mesela Mustafa Bey, size 2 yaşından itibaren her gün testosteron iğnesi vurulsaydı, yani sizin üretebildiğiniz bir hormonun iğnesi dışarıdan vurulsaydı, siz bunu dışarıdan alsaydınız, siz 14-15 yaşında vücudunuz testosteron üretmeyi bırakacaktı ve bunu dışarıdan almaya bağımlı hale geliyor.
Nasıl olsa aynı geliyor şey, dışarıdan diye.
Aynen öyle.
Hazır
aynı alışacak. Şey karbonhidratlar için de geçerli.
Evet.
Nasıl dışarıdan gelecek diye öyle bir alıştırıyoruz ki vücut kendisinin üretebileceği bu aslında makro besini üretmeyi unutuyor. Ketojenik beslenmenin en büyük görevlerinden biri tekrar vücudumuza bu mekanizmayı hatırlatmak. O zaman ne oluyor? Biz karbonhidrat ihtiyacımız olduğu vücut üretiyor ve bunu yağlardan bozarak üretiyor. Bu sefer çok daha az yemekte çok daha enerjik oluyoruz. Çünkü vücudumuzdaki yağlar bitmek bilmeyen derya deniz bir enerji kaynağı. Yani benim yağ oranım yüksek değil. Yaklaşık %11-12 bir yağ oranım var. Benim bile şu anda vücudumdaki yağlardan alacağım enerji kaynağı yaklaşık 60 bin kalori.
Evet.
Ama şu anda karbonhidratlardan enerji kaynağı alıyor olsaydım, kaslarımda depolanan karbonhidratlar yaklaşık 1000 kalori, 1200 kalori. Bir tarafta 1200 kalorilik bir depo var, bir tarafta 60 bin kalorilik bir depo var. Bu şuna benziyor, trafikte arabanızla gidiyorsunuz ama arabanızın benzin deposu sadece 5 litre. Ne olur? 5 litre olursa sürekli bir yerlerde durup çok sık bir şekilde benzin alma ihtiyacı duyarsınız arabanıza. İşte aynı şekilde biz karbonhidrat ağırlıklı beslendiğimiz zaman da az ve sık yiyip sürekli acıkan bir metabolizma haline geliyoruz. Ketojenik beslenme vücuda bunu tanıtıyor. Hiç kimse sonsuza dek ketojenik beslenmek zorunda değil. Ama en azından ketojenik adaptasyonu sağlayıp vücudumuzu hibrit hale getirip, yine arabadan örnek vereceğim ama bu hem benzinli hem elektrikli arabalar gibi iki yakıtı da enerji kaynağı olarak kullanıp en azından bu bağımlılıklardan kurtulmak gerekiyor. Bu bile bizim hayatımızda hem fiziksel hem zihinsel hem ruhsal olarak çok şeyi değiştiriyor açıkçası.
Evet. Sayın Çağlayan, toplumumuzda yanlış bilinen o kadar çok şey var ki, az önce siz de temas ettiniz. Az ama sık yemek. İşte şeker hastalarına tavsiye ederler. Onlar gün içerisinde çok acıktıkları, böyle şeker seviyeleri inip çıktığı için işte arada bir böyle atıştırın falan. Aslında bu daha zararlı. Bunu siz söylediniz. Ben de şuna benzetiyorum. Çalışan bir çamaşır makinesini durdurup içine biraz daha kıyafet atmak, tekrar çalıştırmak. Biraz çalıştıktan sonra durdurup tekrar atmak, tekrar çalıştırmak. Bu makineyi ne kadar yorar? Efendim o çamaşırların temizlenmesini ne kadar uzatır? Ben böyle bir örnekleme yapıyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
Çok güzel bir örnek. Aynen, ben de şuna benzetiyorum bazen bu atıştırmayı. Böyle bir vida çivi fabrikanız var. Bir tane diyelim ki ana öğününüzü yediniz. Sabah 9'da güzel bir kahvaltı. Yumurta, yanında zeytin, roka, maydanoz, dereotu, bol yeşillik, bol sebze. İki saat sonra, şimdi bu yediklerinizi zaten sindirmeniz yaklaşık 2,5 saat sürüyor.
Evet.
Bir bakıyorsunuz 1,5-2 saat sonra işte 5 tane badem atıyor bir ağzına. Bu şuna benziyor. O vida fabrikası sadece 4-5 tane vida üretmek için tüm fabrikayı çalıştırıyor. Bütün işçiler geliyor, elektrikler açılıyor, evet. Makineler ısınıyor. Sonunda 5 tane vida çıkıyor. Bu fabrikaya nasıl büyük bir yükse maliyet olarak, bizim vücudumuza da sindirim sistemini bu kadar sık çalıştırmak bizim vücudumuza bir yük. Çünkü bunu artık kanıtlandı. Yani bir Japon bilim adamı otofajiyle belli bir süre aç kalmakla vücudun kendini nasıl detoksifiye ettiği, nasıl kötü toksinlerden kurtulduğu, nasıl hasarlı hücrelerden, kansere meyletmiş hücrelerden kurtulduğunun çok güzel kanıtladı. Ve ondan sonra zaten çok güzel klinik çalışmalar çıktı bununla ilgili. Tabii ki şu anda mevcut olarak reaktif hipoglisemisi olan, çok ciddi kan şekeri dalgalanmaları olan birine birden oruca yönlendiremezsiniz. Ama o da doğru bir beslenme sistemiyle, kan şekerini yükseltmeyecek bir beslenme sistemiyle, belki ara öğünlü bir beslenmeden yavaş yavaş ara öğünsüz, günde 3 öğün hatta 2 öğüne geçebilir. Ama her zaman hedef sindirim sistemini mümkün olduğu kadar az çalıştırmak olmalı.
Evet. Şimdi sağlıklı bir yaşam için beslenme düzeni değiştirilmeli, sağlıklı beslenme hayatımıza yerleştirilmeli. Bunun güzel örneklerinden birisi de sizsiniz aslında. Siz ankilozan spondilit hastasıydınız, yani iltihaplı eklem romatizması hastasıydınız. Evet, tıpta bunun şükür kesin bir tedavisi yok. Siz bu hastalığı nasıl yendiniz?
Şöyle, çok şükür dedim fark ettiyseniz. Ben benim herkesin başına gelmiş hastalıkların birer haberci olduğunu düşünüyorum. Ve bu hani elçiye zeval olmaz diye bir laf vardır ya, bu elçi bize gönderilmişse bize bir şey söylemek istiyordur. Aynı dönemde astım teşhisi de konmuştu ve doktorlar dedi ki ömür boyu kortizon kullanacaksın bunun için. Çok şükür iki hastalıkla ilgili ilaç kullanmıyorum ama ondan orada bir karar verdim. Dedim ki ben dönüştüreceğim kendimi. Bana verdiği bir mesaj var. Yani yolunda gitmeyen bir şey var ve ben bu mesajı duydum. Acılı bir süreç oldu. Çok kolay olmadı. Yani yaklaşık 7-8 ay çok ciddi bir eliminasyon beslenmesi yaptım. Hı-hı. Hayat tarzımı değiştirdim. Oturduğum yeri değiştirdim. Arkadaş çevremdeki o toksik ilişkileri bitirdim. Daha böyle meditatif bir hayata, birazcık daha ruhani çalışmaların olduğu hayata, biraz daha tasavvufa yönlendim. Yani
evet,
tamamen değiştim. Ve bu süreç çok kolay olmadı. Yani orada iki seçeneğim vardı. İlaç kullanmak ve o hayatıma devam etmek ya da tamamen acılı bir süreçte değişip hastalıklardan kurtulmak. Ben ikinci yolu tercih ettim ve hı hı, o yüzden şükrediyorum ki şu anda çok daha bambaşka bir yere getirdi. Ondan sonra zaten şu an yaptığım işi yapmaya başladım ve çok şükür birçok insan da bu bilgilerden faydalanıyor. Ama burada niyet çok çok önemli. Gerçekten siz bunu yapmak istiyor musunuz ve o acıların içinden geçmeye hazır mısınız? Bunlara bakmak lazım.
Evet, işte bu azmin zaferi. Sizi gönülden tebrik ediyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum sizlere. Süremizin sonlarına da geliyoruz. Ancak şunu da merak ediyorum. Bu ketojenik beslenmede, ketojenik diyette neler tüketilmeli, nelerden kaçınılmalı? Biraz da buna değinebilir miyiz?
Tabii ki. Yani ketojenik dediğim gibi vücudun enerji kaynağını karbonhidratlardan yağlara çeviriyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken minimumda karbonhidrat alıp aldığımız kalorilerin yaklaşık %70'inin, %75'inin yağlardan geliyor olması lazım. %70-75 yağlar, %20-25 protein ve %5'lik kısmında karbonhidratlardan gelmesi lazım. Bu karbonhidratlar yaklaşık günde 25 gram ila 50 gram arası net karbonhidrat oluyor. Bunlar da zaten sebzelerden gelmesi gerekiyor. Yani nasıl sebzeler? Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, hmm, kuşkonmaz, işte roka, maydanoz, dereotu, yeşillikler. Bunlar çok çok kıymetli. Bunlardan neredeyse özellikle yeşillerden sınırsızca yiyebiliyoruz. Yapmamız gereken bir de kaliteli bir hayvansal protein, yumurta, kuzu eti, dana eti, hindi eti, tavuk eti, balıklar, özellikle deniz balıklarını avuç içimiz kadar tüketmemizde fayda var. Ve sağlıklı yağlar, özellikle zeytinyağı, avokado, zeytin, Hindistan cevizi yağı, iyi bir hayvandan elde edilmiş doğal ve özellikle çimenle beslenmiş bir hayvandan elde edilmiş, evet, tereyağları, kaymaklar, bunlar tüketilebilir. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Herhangi bir kimse beslenme rejimini, programını değiştirmeden önce mutlaka bir hekimden, özellikle bir fonksiyonel tıp hekiminden onay almalı ve özellikle ketojenik beslenmeyi, kendisi de ketojenik beslenmeyi uygulamış bir fonksiyonel tıp diyetisyeninden eğitim alarak, randevu alarak yapması çok önemli. Çünkü bu çoğu kişinin çok güzel faydalanabileceği bir öğrenme şekli. Ama herkes tam anlamıyor, çok eksik yapıyor, kendi kafasına göre yapıyor ve iyi uygulayamıyor, faydalanamıyor ve yazık oluyor. Bunu herkes kendi geleceğine yapacağı bir yatırım olarak bakıp çok ciddi bir eğitim olarak görmeli ve o yüzden uzmanıyla beraber yapmalı. Kendi başlarına yaparlarsa yani tehlikeli de olabilir, yanlış yaparlarsa ya da iyi faydalanamayabilirler ve onun için çok yazık olur açıkçası.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, sevgili İlker Çağlayan'ın bu ketojenik beslenme, ketojenik diyet hakkında bilgiler verdiği de güzel bir YouTube kanalı var. YouTube'a yazarsanız orada karşınıza İlker Çağlayan'ın kendi ismiyle YouTube kanalına ulaşabilir. Oradaki videoları izleyerek bu beslenme şeklini hayatınıza yansıtabilir. Sağlıklı bir yaşama sizler de kavuşabilirsiniz. Buradan gönülden tavsiye ediyorum ben de sizlere. Az önce bahsettiğiniz doğal yağlar, işte soğuk sıkım, zeytinyağı, sızma zeytinyağı ve bunun yanında doğal tereyağı hayatımın vazgeçilmezleri arasında sağlıklı kalp damar sistemi için çok önemli. İnsanların bunları tüketmesi çok önem arz ediyor. Mümkün olduğu kadar işte ayçiçek yağından, mısır yağından, bilakis katı yağlardan kaçınmak ve bu sağlıklı yağlara yönelmek gerekiyor. Siz de bunu videolarınızda anlatıyorsunuz. Biraz önce de temas ettiniz. Hakikaten sağlıklı bir yaşam çok önemli. Herkes sağlıklı yaşayabilir, hastalıklardan uzak kalabilir. Bu yüzden de hayat stilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu yolda sizler bizlere rehberlik ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkürler. İnşallah başka bir programda, başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Çok
İnşallah.
Sağ olun.
İnşallah. Ne zaman isterseniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Sevgiler, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde fonksiyonel tıp yaşam koçu, sporcu beslenme uzmanı ve yoga eğitmeni İlker Çağlayan bizlerle birlikteydi. Kendisiyle gıda ve şeker bağımlılığını, ketojenik beslenmeyi, ketojenik diyeti, bu beslenmeyle hastalıklardan kurtulma yollarını konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Yollar affetmez. Gurbette sahipsiz bir yolcu gibi gideni götürür. Yollar affetmez. Takvimden dökülen bir yaprak gibi düşeni götürür. Yıllar affetmez. Takvimden dökülen bir yaprak gibi düşeni götürür, yıllar affetmez. Yoluna düştüğün yerlerde sen artık yoksun.
düşeni götürür yollar affetmez.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizde devam ediyor. 1 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar, kısa adıyla EYT yasasına ilişkin son durumu konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin şu an telefon attığımızda. Sayın Zengin, merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, milyonların gözü kulağı hükümetten gelecek güzel haberlerde EYT konusunda bir gelişme var mı? Son durum nedir? Sizden dinleyelim.
Tabii Türkiye uzun bir süredir çalışma hayatının en temel meselelerinde çözüm olduğunu gördü. Örneğin 3600 ek gösterge meselesi yakın zamanda yasalaşarak geçti. Kamuda çalışan sözleşmeli personel dediğimiz sözleşmeli memurların Ekim ayında kadroya geçirileceği, buna ilişkin yasal düzenlemenin yapılacağı yine konuşuldu. Ve emeklilik meselesi, buna sadece emeklilikte yaşa takılanlar olarak değil, bir sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması olarak da bakmak gerekiyor. Bu çerçevede de yine hem hükümetten açıklamalar yapıldı. Bu konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğu ve bu çalışma grubu marifetiyle ortaya bir yasal düzenlemenin çıkacağı şu anda öngörülüyor. Yani bunun da bir takvimlendirme tam olarak verilmese de yine Sayın Bakanımızın açıklamalarından İşte Aralık ayı ya da önümüzdeki yılın Ocak ayında, 2023 Ocak ayında buna ilişkin bir çalışma yapılacağı görülüyor.
Meclisin burada gündemine tabii sunulacak değil mi?
Evet, bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme ile ilgili maliyet hesapları yapılacak. Kapsama, ne kadar kişinin girdiği, bunun maliyetinin ne olduğu muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. O modeller arasında uygun görülen modele ilişkinde yasal düzenlemenin meclis aşaması başlayacak. Hı. Şimdi burada özellikle Mustafa Bey, yani sosyal güvenlik sistemini sadece emeklilik sistemiyle ilgili düşünmemek gerekiyor. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu dediğimiz devasa bir kurumumuz var ve bu kurum 13.784.000 kişiye emekli maaşı ödüyor her ay.
Evet.
Bu kurum sağlık çalışan kişilerin, yani sigortalı, emekli sandığı, Bağkur dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün emekçilerin, çalışanların, memurların, esnafların sağlık hizmetlerinin yapıldığı yer. Yani primler kesiliyor ve bu primlerden sağlık hizmetlerine karşılık ödemeler yapılıyor. O yüzden bir ülkenin aslında geleceğini ilgilendiren bir meseleden konuşuyoruz.
Tabii.
Yani maaşların neredeyse ülkemizde 84 milyon vatandaşımızın, yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımızın ilgili olduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Ve bu sosyal güvenlik kurumunun, sosyal güvenlik sisteminin de aynı zamanda sürdürülebilir hale getirilmesi de lazım. Çünkü burada ortaya çıkabilecek bir olumsuz durum insanların sağlık hizmetlerinin alınmasından tutun da maaşlara kadar bir dizi olumsuz etkisi olacak ki bizim şu anda sağlık sistemimizde Mustafa Bey şöyle bir sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için genellikle biz aktif çalışanlara aktif sigortalı diyoruz, emekli olanlara da pasif sigortalı diyoruz. Burada normalde bir aktüeryal dengenin yani sosyal güvenlik sisteminin mali olarak, sistemsel olarak sürdürülebilmesi için 4 aktif sigortalının yani 4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gerekir. Hı hı. Bizde bu rakam şu anda yani 1'e 4 olması gereken rakam 1.8. Yani yarısından daha az bir noktadayız. Hatta uluslararası ölçütlere göre her 7 aktif çalışanın bir emekli finanse etmesi gerektiği söylenmesine rağmen Türkiye büyük bir başarıyla ve bütçeden, hazineden desteklerle sosyal güvenlik sistemini devam ettiriyor. Dolayısıyla bunları şunun için anlattım. Yani çalışma grubu çalışırken, hükümet bu noktada adım atarken sadece bir yıl içinde emekli olacak ya da iki yıl içinde emekli olacakları değil, büyük bir perspektifle Türkiye'nin bütün nüfusunu ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminin de aynı zamanda sürdürülebilir olmasını da hesaba katıyor. Bu yüzden bütçeleri, maliyetleri sürdürülebilir olup olmadığı bu çerçevede değerlendirilerek adım atılıyor. Ama şunu görüyoruz. Yani tüm yapılan açıklamalarda bu konuda emeklilik sistemine dair bir kolaylaştırmanın, bir düzenlemenin olacağı da görünüyor.
Evet. Sayın Zengin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, Sayın Bakan, Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım. Masada hangi formüller var? Hangi formüller üzerinde çalışılıyor? Bir bilgi sahibi miyiz bu konuda?
Şimdi tabii biz şu anda bir komisyon çalışıyor ve burada o komisyon ne çalıştığını bilmemiz çok mümkün değil. Bu açıklandığında ancak bunu görme ve değerlendirme imkanı bulabiliriz. Ama kamuoyunda bu konunun gerek bizim gibi işte akademisyenler, işte uzmanlar, bu konuda medyada yazılan çizilenler var. Onlar üzerinden belki değerlendirmeler yapabiliriz. Çünkü bu mesele birkaç yıldır konuşuluyor. Bu çerçevede bazı çözüm önerilerine ilişkin modeller öne çıkıyor. Biz de belki yani o komisyondakini dediğim gibi bilme şansımız yok ama kamuoyunda tartışılan modeller üzerinden konuşabiliriz. Evet. Burada tabii öncelikle Mustafa Bey yani emeklilikte yaşa takılan dediğimiz kişiler kimler? Yani bir kere bunu da belki dinleyicilerimize aktarmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sosyal güvenlik yasası 8 Eylül 1999 yılında değiştirildi. Yani biz bugün konuştuğumuz mesele bu yılın ya da bu dönemin ortaya çıkardığı bir yasa değil. Hı hı. 8 Eylül 1999'da sosyal güvenlik yasası değiştirildi ve ona emeklilik yaşında kademeli bir sistem getirildi. Yani şöyle 8 Eylül 1999'dan önce, yasa değişmeden önce bir kişinin emekli olabilmesi için erkek 25 yıl, kadın 20 yıl ve 5000 iş günü prim ödemek şartıyla bu iki şartla emekli olabiliyordu.
Evet.
Yasa değiştikten sonra yani 8 Eylül 99'dan sonra bu iki şarta yani sigortalılık süresine ve prim ödeme sayısı muhafaza edilerek kademeli bir yaş sistemi getirildi. İşte biz burada örneğin 25 yılını doldurmuş bir erkek, 5000 gün prim ödeme gününü doldurmuş ya da kadınsa 20 yıl sigortalılık süresini 5000 gün primini ödemiş kişi bu yaş şartı nedeniyle emekli olamadığı için bu kişilere biz emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz. Şu anda işte o yaştan dolayı kimisi diyelim ki 2 yıl daha sonra emekli olacak. Kimisi 10 yıl sonra, 11 yıl sonra emekli olacak. Bu kademeli sisteme göre kimisi 5 yıl, kimisi 6 yıl, kimisi 7 yıl. 99'daki yasa değişikliği nedeniyle emekliliği ertelenmiş kişilere biz emeklilikte yaşa takılanlar diyoruz. Ama sosyal güvenlik sistemi bir bütün. Burada bazı çalışanların da mesela yaşı doldurmuş olmasına rağmen prim ödeme gün sayısını doldurmayanlar da var. Dolayısıyla burada prime mesela takılanlar diyebileceğimiz bir kesim de var. Dolayısıyla bakanlık bütün bu toplumsal talepleri yine biraz önce siz ifade ettiniz gerçekten öyle. Çalışma hayatının bütün meseleleri dosyalar halinde, komisyonlar halinde çalışılıyor. Geri günü geldiğinde o toplumsal talepler işte 3600 ek göstergede olduğu gibi yasaya dönüşüyor ve çalışanlara haklar getiriyor. O nedenle bunu tarif ettikten sonra yani yaşa takılma meselesi temelde 1999 yılında çıkarılan yasa nedeniyle meydana geldi ve bugün de bu mesele işte kolaylaştırmaya ya da buna ilişkin modeller üzerinde çalışılıyor. O modellerden bir tanesi mesela prim ödeme gün sayısını esas alan model. Bunu tekrar altını çizelim. Bu hani komisyonda konuşulan ya da çalışılan olup olmadığını biz bilmiyoruz. Sadece medyada akademisyenler arasında hani neler yapılabilir, neler olabilir meselesi tartışılırken önümüze gelen konular bunlardan işte bir tanesi prim ödeme gün sayısını esas alan model. Yani burada örneğin deniyor ki işte 9000 gün prim ödeyenler 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 9000 gün prim ödemişse emekli olacaklar yaş şartına bakılmadan.
Evet.
Böyle bir model geldiğinde işte bunun kapsamına giren sayısı, tabi burada yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği, meclisten ne zaman geçeceği de etkili olacak. Dolayısıyla bu böyle bir model konuşuluyor. Yine yaşı esas alan model deniyor. İşte burada kişilerin diyelim ki 99'daki yasa değişikliği nedeniyle emekliliği 8 yıl ötelenmişse mesela yaş şartı nedeniyle işte bu kişilerin yaşlarını belli aralıklarda aşağıya doğru çekmek gibi bir model konuşuluyor. Hı hı. Bir üçüncü model olarak da özellikle bu indirgeme kat sayısını esas alan model olarak da ifade edebiliriz bunu veya maaşta belli oranda azalmalarla kişiye bir an önce maaş bağlamak gibi bir sistem de konuşuluyor. Burada da işte kişi diyelim ki 3 yıl sonra emekli olacak ama bugünden emekli edip işte belli şartları taşıması şartıyla tabii o kişiye normal emekli olduğundan %10 daha %15 daha az bir maaş vererek emekli olmasını sağlamak gibi bir takım modeller konuşuluyor. Evet. Ama şunu söyleyelim Mustafa Bey, bizim belki hiç konuşmadığımız yeni modeller de ortaya çıkabilir. Ve kapsam belki genişleyebilir ya da işte beklentilerin ötesinde yeni bir durum ortaya çıkabilir. Bunları hani konuşmak için henüz erken yasanın özellikle taslak ortaya çıktıktan sonra biliyorsunuz plan bütçe komisyonu aşaması var, meclis genel kurul aşaması var. O dönemde bunları çok daha üzerinde rahatlıkla konuşabileceğiz. Evet. Ama görünen şu ki 99'daki yasa değişikliği nedeniyle emeklilikleri zorlaşan kesimlerin emekliliklerini kolaylaştırmak için bir adım atıldı. Çalışma yapılıyor ve bunun dediğim gibi yasa dönüşüm sürecinde hep birlikte yine takip edeceğiz.
Evet. Sayın Zengin, anladığımız kadarıyla özetle masada 5 seçenekten bahsediliyor. Başka seçenek de olabilir. Başka seçenekler de katılabilir bunların doğru. arasına. Ve bunlardan en iyisi hem devlet için hem de emekli olacakları için kararlaştırılacak ve çalışmalar sonlandırılıp en kısa zamanda milletimize açıklanacak. Evet, tabii bu senaryolar EYT düzenlemesinin netleşmesiyle birlikte kesinlik kazanacak diyoruz.
Şöyle işte Musa Bey doğru söylüyorsunuz. Yani talepler, maliyet unsurları, ne kadar kişiyi kapsadığı bütün bunlar hep birlikte değerlendirilecek. Yani o yüzden girerken sosyal güvenlik sistemiyle ilgili bir genel değerlendirme yapmıştım. Ya bu mesele yani günübirlik düşünülebilecek bir mesele değil. Sosyal güvenlik sistemi Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların hem bugününü hem yarınını hem de geleceğini ilgilendiren bir mesele. O yüzden çok dikkatli bir çalışma yapılıyor. Ama sonuçta dediğim gibi çalışanların bu konuda beklentileri var. Taslak çıktıktan sonra da bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ya da ne kadar kişiyi kapsayacağını o dönemde daha net bir şekilde görüp değerlendirme imkanı bulacağız.
Evet. Sayın Zengin çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bizlere son durum hakkında bilgiler aktardınız. İnşallah önümüzdeki günlerde emeklilerimizi sevindirecek güzel haberlerde buluşuruz. Yine siz o haberleri bize aktarırsınız. Çok teşekkür ediyorum.
İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerleydi ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Efendim bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Güne Bakan.